Ayrım 22.
Benim amacım kardeşim ne olursa olsun bizlerin de bir işe yaradığımızı ispat etmek. Hani sana Aydın diye birinin sözünü etmiştim. Ona Galatasaraylı Aydın derler. İyi ki bir orta kısmını bitirmiş. Ben kaçtıkça üstüme geliyor. Bir de gazeteye yazı yazmaya başlamış, artık görme. Benim açık fikirli bir meslek kadın olabileceğime nedense bir türlü inanmak istemiyor. Bugün yine karşıma çıkıp beni küçültmek istedi. Yakında kocaya verirler seni Aysel. Bir sevgilin bile olmadan çoluk çocuğa karışır. Gidersin demesin mi? Cevabını verdim. Ama bu onu kaçıncı utandırışım. Neyse kardeşim, ben de kendi dertlerimle senin başını şişiriyorum. Burada uzak akrabalarımızdan birinin oğlu askerliğini yaparken bize sık sık geliyor. Benim edebiyata merakım olduğunu bildiğinden şair Nazım Hikmet'ten çok söz eder. Pierre Loti diye bir şiirini de verdi, çok sevindim. Ona göre ise bu en kötü şiiriymiş. Şairden abimin yanında hiç söz etmez. O evde yokken gelirse uzun uzun anlatıyor. Şiirlerini ezbere biliyor, bana okuyor. Bu genç bana tam bir kardeş gözüyle baktığı için onun yanında hiç çekingen olmuyorum. Aydın'la hiç de öyle değil. Hem alaycı hem insana hep kadın gözüyle bakıyor. Hastanede işlerin çok mu? Bazen sana gıpta ediyorum. O güzel ellerinle hasta vatandaşlarımıza şifa dağıtıyorsun. Halide Edip'in Türk'ün Ateş İmtihanı'nı okudum. Hep seni düşündüm. Hele Ateşten Gömleğini okurken, bugün memleketimizde kazara bir savaşa gidecek olsa, sen de Mehmetçik'le birlikte cephede olacaksın demektir. Ne güzel. Abimin bağlı olduğu o grubun mahkemeleri görülmüş. Hepsi üçer beşer yıl hapis cezasına çarpılmışlar. Bir Oğuz'da bir de Hikmet Mine vardı, onlar kurtulmuşlar. Abim artık onlarla bile görüşmüyor. Gazi Lisesi'ni bitirenler derneğinin eğlence komitesinde. Şimdi bir yandan hukuka devam ederken bir yandan da okulun çayını hazırlıyor. Çayı beni de götürmek istiyor fakat ben gitmek istemiyorum. Son sınıflar da gelecekmiş. Benim ilkokulda Semiha diye bir arkadaşım vardı, ona çok güvenirdim. Fakat o Ali adında bir başka arkadaşım benim yüzümden köyünü, anısını bırakıp da buralarda sefil olduğunu yaymış herkese. O gün bugündür küsüz. Onu da hoş görmeli. Ne olsa bir ilkokulu bitirdi. Hem de kalbi yaralıdır. Yine de Ali'yi böyle küçük düşürmesine, bana da iftira etmesine çok kızdım. Bu söylediklerimden dolayı sakın sen üstüne alınma. Aydın'la aramızda bir şey olduğunu sanma. İçim çok sıkılıyor Bihireciğim. Nedense avazım çıktığı kadar bağırasım geliyor. Halbuki bu ılık bahar günü benim için ne güzel bir gün olabilirdi. Öyle ya, ilk defa yanımda oldukça kültürlü bir çocukla biraz yürümek, ne derse desin onun yine de benim peşimde olduğunu bilmek. İçim rahat olsaydı ben de bugün genç kızlığımı biraz yaşadım diyebilirdim. Beni unutma, arada sırada yaz. Senden sonra lisede hiç yakın bir arkadaşım olmadı. Evet, okumayı seviyorum ama arada sırada insan bir yakınıyla da dertleşmek istiyor. Başını şişirdimse beni hoş gör kardeşim. Bayramda bekliyorum, hasretle gözlerinden öperim Aysel. Machiavelli. İngiltere'den ithali sabırsızlıkla beklenen en kaliteli Garnier, Dormoy, Fischer ve bunun gibi en mükemmel elbiseli kumaş markaları. Kuponu 3 metresi 70 liradan mağazamızda. Metin'in babası kumaş mağazasından içeri girdi. Dükkan sahibi onu koşarak karşıladı. Ahmet Bey, herkes tanır. Her yerde sözü geçer. Aşkale'ye gitmekten onun sayesinde kurtuldu. Altına hemen bir koltuk sürdü. İlle otursun bir şey içsin dedi. Ahmet Bey istemedi. Degüstasyonda bir Amerikalı dostumla buluşacağız. Yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Dükkan sahibinin gözleri parladı. Nedir, diplomat mı, meslekten midir? Ahmet Bey anlatmadı. Sen şuradan bizim oğlana bir kupon ver bakalım. Galatasaray bitiyor, eli kulağında. O da artık bir İngiliz giysin değil mi? Gençtir, kızların da gözüne girmek ister. Güldü. Yol hazırlığı da olur hem. Dükkan sahibi çırpındı, didindi ve Ahmet Bey'e güzel bir kupon beğendirdi. Ahmet Bey 70 lira ödemedi ama kumaşçının istediği 30 lirayı verdi, kolunun altında paket dükkandan çıktı. Bir yandan düşünüyor, yer yerinden oynasa kimimize yok yok. Üç dil bilir Ahmet Bey, kültürlüdür. Kafasının içi doğruyu da eğriyi de zamanında yakalar. Fakat doğruların da eğrilerin de dışa vuruluşu yerine göredir. Buna göre de eğitmiştir kendisini Ahmet Bey. Yer yerinden oynasa adama bir güzel Marmara kılıcı tattırırım ben. Defnelerle, biberlerle şişe geçmiş. Ağzının tadını bilmekte belli bir kültür ister. Lokantadan içeri girdi, baş garson koştu. Mr. Herman henüz gelmemişti ama Ahmet Bey'i telefonla gazetesinden aramışlardı. Mussolini ölmüş, cesedi Milano'da tepe aşağı asılmış. Ölmeden önce son sözü, beni kurtarınız, size bir imparatorluk veririm olmuş. Ahmet Bey bir an düşündü. Sonra almacın içine güldü. Machiavelli de öldü işte dedi. Yazı işleri müdürüne okumadıysa henüz prensi okumasını salık verdi ama prensin öğütlerine uymamak şartıyla. Masasına döndü. Mr. Herman geldi, her şeyi biliyordu. Mussolini Dongo kenti yakınlarında bir villada tutuklanmış. Yanında 25 yaşındaki metresi Clara varmış. Vatanseverler müfrezesi kendisini yakalamaya gelirken önce kurtarmaya geliyorlar sanmış. Sevinip metresini kucaklamış, öpmüş ama bakmış ki diktatör iş başka türlü. Müfreze tarafından hemen yakalanmış. Yargılanması sonunda ölüme mahkum edildiğini öğrenince böyle bağırmış işte. Müfreze gülmüş. Mussolini ve metresini kurşuna dizmek için hemen hazırlığa girişmiş. İdam mangasının başı ateş buyruğunu vermeden önce Mussolini hakkınız yok, hakkınız yok diye bağırmaya başlamış ve metresiyle birlikte kurşunları yemişler. İkisi de delik deşik yere serilmişler. Mussolini gözleri bile bağlanmadan kurşuna dizilmiş. Onların ve diğer 15 faşistin cesetleri Milano'ya getirilmiş. Tabii törensiz falan. Cesetler kentin Loretta alanında tepesi aşağı asılmış. Halk memleketin felaketine sebep olan bu adamın cesedine şu anda bile tükürmekte ve onu ayakları altında çiğnemekteymiş. Hatta yaşlı bir kadın diktatörün cesedine 5 el ateş etmiş. Bunlar öldürülen 5 oğlum için demiş. Milano'da saatler 16:10'u gösteriyormuş. Günlerden 28 Nisan. Mr. Herman her şeyi bu kadar inceden inceye öğrenmişti işte. Bir adam bir başka ülkede, bir başka ülke üstüne her şeyi böyle inceden inceye biliyorsa ondan çekinmek de gerekir. Ahmet Bey böyle düşünüyordu. Durmadan kadın çerçeveli gözlükleriyle oynuyor, Mr. Herman'ın İstanbul'daki gerçek işinin ne olduğunu bulmaya çalışıyordu. Bir ticaret müşaviri için Mr. Herman'ın kulağı fazla delikti. Prensin kurbanı diye ince ince güldü. Bilirsiniz Mr. Herman, diktatör hep bu kitaptan ezberlediği cümlelerle konuşurdu. Bir başka devletin ilerlemesine izin veren prens, kendi gücünü sıfıra indirir derdi. Biz İtalya'dan başka hiçbir devletin ilerlemesine izin vermeyeceğiz diye haykırdı, durdu. Savaş sanatını tek inceleme konusu yapmalıyız. Hükümranların en özel ismi savaş ilmidir derdi. Tıpatıp prensin sözleri. Mr. Herman'ın kitap bilgisi kıttı. Prensin haklı olabileceğini düşündü ama onun ilmini uygulamak için de yeni ilimler gerekti diye geçirdi aklından belki. Fakat Ahmet Bey'e duyduğu hayranlığı belirtmek yetindi. Pembe şarabı kristal bardaklarda havaya kaldırdılar. Mr. Herman taptaze başka haberler de getirtmişti. Laval ve arkadaşları Baviera Hürriyet Hareketi'ne bağlı oldukları sanılan ihtilalciler tarafından İsviçre sınırı yakınlarında ele geçirilmişlerdi. Onlar da vatana ihanetten suçluydular. Münih alınmıştı. Berlin'de Reichstag binası ele geçirilmişti. Buraya ilk giren Amerikan askerleri Buchenwald'dakinin tıpkısı işkence odaları ve fırınlarla karşılaşmışlardı. Ortalıkta Hitler'in öldüğü haberi de dolaşıyordu. Mr. Herman'ın anlattıklarını gece gazeteye gelen yabancı ajans haberlerinin bültenleri doğruladı. Anadolu Ajansı'ndan geçen bültenlere ekli fotoğrafta ise müttefik orduları elbede el sıkışıyorlardı. Ahmet Bey de Mr. Herman'la el sıkışarak ayrılmıştı. Amerika'ya çağrılması gecikmedi. Gazetesinde gelişen Amerikan harp sanayinin övülmesi ve Amerika'nın bize eski elbise, postal ve hurda demir vermeye hazır bulunduğunun yer alması da. Onlar bize kilosu 12 kuruştan şeker vermeye de hazırdılar. Memleketimize şeker geldi. Şekerden önce de Churchill'lerin ardından fazla gecikmeden Roosevelt postalları ve Bobo Montgomery ceketi. Çay elinden Rıza'nın İstanbul Şişe Cam Fabrikası'nda çalışan en büyük oğlunun ayakları sağlam bir ayakkabıyı ilk böyle gördü. Engin'in silik anılarında o küçüklük yıllarında bu Roosevelt'lerin ayrı bir yeri vardır. Abisi bayramlarda tatillerde eve geldikçe Engin'in yüreğini büyük bir güven duygusu kaplar. Roosevelt'lerin üstünde onun her şeyi ezip geçiverecekmiş gibi bir yürüyüşü vardır. Postalların çamurlu bahçede bıraktığı nokta nokta izler günlerce avutur Engin'i. 9. Saat 08:31. Anam bir bayram günü ineğini kaybetti. Dört bir yana saçıldık. Ben tabii anamın eteğindeydim, çok küçüğüm. Bayram diyorlar, yer yerinden oynuyor, bize ne? Anam ineğini kaybetmiş. Deli danalar gibi gece yaralarına dek koştuk Adapazarı'nın dere ve tepelerinde. Saatçi babam kaymakamı atmış, daha ikime bile basmadım diye. Ama dördüme yakınmışım. Çelimsizliğimden göstermezmişim. Siz bilmezsiniz. Bir çocuk ne kadar küçükse o kadar kolay evlatlık oluyor. Göze açılmaması gerek. Henüz anasını babasını, sarı ineğini, abisini postallarını falan tanımaması. Tanısa ne yapsan ne etsen birikileri ana baba bilmiyor. Onlar da tabii onca masraf edip bakıp büyüttükleri bir çocuğun artık kendilerini ana baba bilmesini istiyorlar. Sahi o gün ne bayramıydı acaba? Kim bilir, belki de Almanların Reims'ta teslim vesikasını imzaladıkları gündür. Zafer günü diye ilan edilmişti Ankara'da. Bütün yurtta bayram yapılması buyurulmuştu. Her yana Birleşmiş Milletler'in bayrakları asılmıştı. Kızılay'da bir bando çalıyordu. Herkes yaşasın Amerika diye bağırıyordu. Biz anamla kaybolan sarı ineğimizi arıyorduk. Saatçıyı aramadınız mı hiç? Saatçıyı aramadık. İnek bizim karnımızı doyuruyordu. Gençlik Parkı'ndayız. Kış sonu, havuz kuru. Gazinolar birer tahta yığını. Göle bir vapur konduruyorlar. Parkın bir yığın banka kanepesini bir düzle üst üste yığıyorlar. Parkın açık olan tek kahvesinde birer bardak çayın başındayız. Orta yere bir soba kurmuşlar. Sobayı beyaz yaldız boyayla boyamışlar. Acı bir koku tütüyor. Az önce fakülteden çıkmışım. Öğrencilerde belli bir tedirginlik, isteksizlik. Bir süredir böyle. Kurul toplandı, tartıştık. Öğrencilerin İşçi Partisi mitinglerine katılmalarını göz yummakla suçlandım. Vicdan ve fikir özgürlüğünden söz ettim. Birkaç başka öğretim üyesi de böyle şeylerden söz ettiler. Bilgiç bilgiç başlarımızı salladık, dağıldık. Parktayız işte. Benimle olmak istedi. Oturup konuşmak. Siz düşünürsünüz, biz yaparız demek için bana. Oturacağımız yerin Gençlik Parkı olmasını ben istedim. Gençlik Parkı'nda oturursak halka daha mı yaklaşacağım nedir? Engin'in gözüne girmek istemişimdir belki. Düşüncemle tavrımı, tutumumla yaşamımı özdeşleştireceğim. Hayır, böyle değil. Bu düşüncenin dışındayım. Daha yalın bir nedeni var bunun, seyretmek, değerlendirmek. Uzaktan parkın o ilk küçük meyhanesini görüyorum. Orada ilk Avrupa'yı kız oluşumu. Aydın'la oturup bir bardak bira içişimi yani. Daha da Avrupa'yileşip az sonra karlı bir bank üstünde kıçım üşüye üşüye elimi tutmasına izin verişimi. Ne üstünde oturduğum ıslaklığı ne yanındaki genci fakat uygar olmayı sevişimi. Üstümdeki renk renk kareli battaniyeyi bir tekme atıyorum. İşte o zaman ölmeyi bile beceremeyecek denli geç kalınmış olduğunu anlıyorum. Ölmek nedir? Ölmek yaşamış olduğunu bilmeyi gerektiriyor. Ah benim dündar öğretmenim, ah benim gazetelerim, liselerim, kaymakamlarım, babalarım, abilerim, kah Alman, kah Amerikan kılıklı askerlerim, çocuk yüzlü halk evlerim, bir Türk bir dünyaya bedellerim, marşlarım, heykellerim, Alman yengelerim ve Tu ve Tres Bien Madame la Marquise şarkılarım. Havada uçuşan her şeyden biraz ve savaş bitmiştir ey şen arkadaş, büyük zaferin gününü terennüm edelim. Bu muymuş yurdunu sevmek, yurdunu budununu özünden çok sevmek, sevmek, sevmek bilmektir, en iyi öğrendiğim şey ise vecize söylemek. Çantam düşmüş, içindekiler yere saçılmış, ne zaman olmuş bu bilmiyorum. Bütün o aydın ve Türk kadını karışımı öteberinin arasında açılmamış Samsun paketini de görüyorum. Bu bana yeniden bir sigara içmeyi düşündürüyor. Dışarıdan yine bir elektrik süpürgesinin horultusu geliyor. Ne çok süpürüyorlar odaları. Bütün gün, günün hangi saati? Ölmediğime göre, belki de artık hiç ölemeyeceğime göre zamanı bilmek gerek. Çıplak kolumu kaldırıyorum. Odanın o hiç değişmeyen karanlığı. Saati görmeye çalışıyorum. Yüzük oyun dönüyorum. Başımı bileğime yaklaştırıp yakından bakıyorum. 8-10 geçiyor. Sabah mı, akşam mı, durmuş mu yoksa? Kulağımı dayıyorum, saatin yüreğini dinliyorum, durmuş. Evet, ben ölümümü beklerken o ölmüş demek. Ölebilen tek şey bu, zaman. Bir de jandarmanın önüme fırlattığı leylak dalı. Şimdi o kirli morluğu da kalmamış, kararmış. Saat günün hangi 8'i, 10 geçesinde durmuş. Bunu neden bilmek istiyorum? Ölümden caydım mı büsbütün, yoksa ölüm mü benden caydı? Kalkıyorum, saçlarımın cıvık bir terle enseme yapışmış olduğunu anlıyorum. Bu ter ne zaman, niçin, hangi uyur gezerliğin bunaltısıyla fışkırmış ense kökümden. Terin ensemde bir tüy gezdiriliyormuşçasına usul usul soğuyuşunu seviyorum. Bundan neredeyse cinsel bir tat alıyorum. Bu tat alışı sezinlememden olacak. Ölüm hak etmeyen birine ağlar gibi başlıyorum ağlamaya. Zayıf olmayı kendimi yasaklamaksızın. Bir toplumcuya yakışıp yakışmayacağını düşünmeksizin. Bu ağlayışı durdurmaya kalkmayışım şaşılası bir şey. Bir sarı inek peşinde koşanları şaşırtmayacak denli de gerçek. Böyle işte. Ne ağlamayı yasaklıyorum kendime, ne de ağlamamla dalga geçiyorum. Geldi, boşandı, akacağı kader aktı. Sonra dilediği yerde durdu. Şimdi bir sigara yakıyorum. Ardından ne yapacağımı biliyorum. Aydın'a telefon edeceğim. Ondan sonra en az 2 saat beklemem gerekecek. En az 2 saat daha ölmek istemiyorum. Buraya girdiğimden beri ilk korku, ilk telaş. Aydın'a telefon edeceğim. Merhaba saksı çamı diyeceğim. Merhaba saksı çamı. Benim. Saksı çamı. Hayrola diyecek, gülecek. Hepimiz saksıda. Saksıda çam olur mu? Ben de ona olmaz tabii diyeceğim. Hayır, böyle bir şey söylemeyeceğim. Bir türlü ölemiyorum. Çabuk gel. Ölmeme yardım et diyeceğim. Ölmeye yattığımı söyleyecek miyim? Sanmam. Ölmeye yattığımı söylemeyeceğim. Asıl bilmek istediğim ne? Matbaaya gittim. Kendisiyle yattığım delikanlıya. Bu yatışı odasında seyrettiğim. O da koskocaman matbaa mürekkebine dalmış eliyle dışarı etti beni. Yani tamam, artık uygarlaştım. İşim bitti mi demek bu? Aydın'a bunu mu soracağım? Çok karmaşık. Böyle bir şey nasıl sorulabilir? Hele gelsin, gelsin de Ertürk'ün, Namık'ın, Metin'in, elbet. Neden olmasın Metin'in de ve Sevin'in, hatta Ali'nin ne olduğunu soracağım ona. Kendisinin, kendimin. Dündar öğretmenin İrfan ordusunu, Dündar öğretmenin. Bir ilçe mahfilinde bekliyor mudur hala? Leblebisini tek tek atarak ağzına, emekliliğini mi bekliyordur? Kaymakamlarla uzlaşmakta mıdır? Ya da valilerle ya da marif müdürleriyle. Ve onlar Atatürk'ün tabii cesametten 3 misli büyüklükteki heykellerini tek kaide üstüne dikmek için şehir meclisleri üyelerini olağanüstü toplantılara koşturuyorlar mıdır? Yok, bunu sormam, bunu biliyorum. Tek kaidelerin hep oldukları yerde durduğunu, kaidenin değişmediğini ama üstündeki heykellerin çeşit çeşit bir galeriyi dolduracak denli değişik çoğaldığını biliyorum. Kaideler durursa heykel dikmek daha mı ucuza gelir ki? Apaçık öyle. Bunu da sormam. Ama basıp istifayı dışişlerinden, onca dilediği haricilik mesleğinden, niye İstanbul'a tümen tümen sol yayınlar basan bir yayın evi kurduğunu soracağım. Galatasaraylı Aydın'a. Bunu sormak hiç aklıma gelmemişti. Tepip çıt kırıldığımlığı, o bir tabak içinde çatal bıçakla armut ve şeftali soymaları sefir sofralarında... Ve sofraların altında bacaklarını kadın bacaklarına değdirmeleri, o vis permetes avec plaisir demelerini, usanasiya mostek sürmelerini, usanasiya kalek kokmaları ve gittiği her yerde milletvekili karşılamayı, milletvekili uğurlamayı, karşılamayla uğurlama arasında milletvekillerinin karılarına ucuzluk satışlarından avuç ölçüsüne göre südyen aramayı, satıcı kızların kalçalarını kararlayıp lastex, mayo, korse, don seçmeyi. Evet, tepip bütün bunları nihayet, oh nihayet, aslan gibi bir değişim kavgasına yayınlarıyla katılışına sevinmiştim. Yine de seviniyorum tabii. Ama onca yılların getirdiği onca susuzluk, açgözlülükle okunan bu kitapları, bu kitapların yeni yeni biriktirdiğini yeni okur yazarlardı. Evet, biriktirdiğini, nereye, kiminle, nasıl akıtacağız? Elbet partinin İstanbul'da bir ilçesinin başkanıdır da Aydın. Bilecektir. Ne yapacağız birikeni? Salı pazarındaki kara gözlü halk evi köycü akşamında derdini dinleyip gerçekleşmesi zaman isteyen dileklerini bir köşeye not ettiğimiz efendimiz. Yaklaşın. Size bir çift sözümüz var mı diyeceğiz. Böyle mi diyeceğiz? Bunu soracağım. Bir çift söz yerine bir çift öküz beyim derse ne yapacağız? Bunu soracağım. Bir matbaa işçisine ya da bir öğrenciye istediğini verdik. İyi, bir kez için bir duş almaktan vazgeçip, gülünç. Elimi uzattım, geldiniz, benimle yattınız, uysal, kolay, alçak gönüllü. Neden? Gençlik Parkı'nda birer bardak çayın başında oturuyoruz. Sobanın tüten boyası genzimi yakmıyor artık, alıştım. Parkın o ilk meyhanesi de ilginçliğini yitirdi. Engin'i dinliyorum, durmadan parlayan gözlerinden kuşku karanlığı geçiyor. Bunu örtmek için midir nedir, kumral Gorki bıyıklarının altında usul usul gülüyor. Bir şey söylemem gerek. Analarımızın erkekleri Hitler bıyıklıydı, bizimkiler iyi tıraş olmuş bir Texas kovboyu gibi bıyıksız. İçlerinde Don Amick ya da Clark Gable bıyıklı olanları da vardı ama. Yüzünün sinirleri geriliyor, bekliyor. Onun Gorki bıyıklarını atlıyorum. Yollarda çoğalan Nenin bıyıklarını da kalkıyorum. Gel Hergene Meydanı'na gidelim. Yıllardır gitmedim. Yerinden kımıldamıyor. Mavi yağlı boyası Vietnam askerlerinin arazi üniformaları gibi sarı, yeşilimtırak, kahverengiye boğulmuş tahta masaya abanarak dik dik bakıyor. Anında bir yan çizgi. Engin çocuk değil. Hayır, nereden takmışım aklıma çocuktur diye güç bir yaşamışla saygısızlık etmeyelim. Kendime güldüğümü anlamıyor. Kendisine güldüğümü sanıyor. Parmaklarının matbaa karası tırnakları. Bir fikirden yana olmakla bir fikir olmak aynı şey değil. Bu delikanlının yanında kendime bir yer ayıra ayıra neredeyse benimsediğim fikir olduğumu inanacağım. Parmaklarının matbaa karası tırnakları. Onun tırnakları bu. Benim değil. Benimkiler? Benimkiler bana yaraşır. Hadi gönül çabuk ol. UNESCO'ya vereceğim rapor gecikiyor. Ne bilsin kız UNESCO'nun ne olduğunu? Benim tırnaklarım manikürcü gönülün önünden kalkar, UNESCO'nun yeşil keçeli toplantı masası üstünde durur. Orada bir yeri olsun diye ellerimin, Galatasaraylı delikanlılar beğensinler diye ellerimi durduracağım yeri. Ama süs değil bu bıyıklar. Söylemesi gerekmezdi. Belki diyorum. Belki. Belki. Ne demek belki? Böyle söyleniyor. Gelir misin benimle şuraya? İşe gideceğim. İyi ya. Yürüyüp çıkıyorum parktan. Yüreğimde büyük bir rahatlık duyuyorum. Kendi yaşıtımdan kim olsa işi mızmızlığa dökerdi. Ya sen de gitme ya da ben de geleyim diye. Ne zaman buluşuyoruz yeniden? Nerede görüşüyoruz? Bize gelin. Hayır, biz size gelelim. Aramadınız bizi. Biz de sizi arayamadık. Engin'le rahattım işte. Onunla aynı yatağa girdiğimi unuttuğum çok günler olmuştur. Gerçekte hiç önemli değil bu. Öyle mi? Sigaram bitti. Telefonu uzatmak için garip bir çekingenliğim var. Sanki burada sesimi kim duysa mezardan çıktığımı sanacakmış gibi çekiniyorum. Ne garip yer burası. Kapının dışına lütfen rahatsız etmeyiniz levhasını asmak yetiyor. Su kabağı biçimindeki o levhayı dışarı asılı bir horultu kapının önünde dolaşıp dolaşıp uzaklaşıyor. Elektrik süpürgesinin hortumu ağzını dayıyor bir yerleri, bütün tozları emiyor. Odalarda, koridorlarda, kapı aralarında, pencere önlerinde dünden kalan, önceki günden kalan bütün tozları, göze çirkin görünen bütün döküntüleri emiyor. Ayırmaksızın yutuyor. Sonra temizlikçi kadın gidip torbaya herkesten ve her yerden doluşan, doluştukça benzeşen, benzeştikçe sonunda çimento rengi bir küçük kaba kitle haline gelen yığını dökülmesi önceden saptanmış yere boşaltıyor. Aydın'a telefon edecektim. Geciktirmenin bir anlamı yok. Sonunda kaldırıveriyorum almacı. İstanbul'da şu numarayı aramalarını söylüyorum. Acele aramalarını istiyorum. Ben almacı kaldırır kaldırmaz santraldeki adam "Günaydın efendim" dedi. Hangi sabahın günaydını bu? Hangi sabahtayım? 2 gün sonra mı? 3 gün sonra mı? 1 gün sonra mı? İlkbahardan sonbahara. Aysel, bu mektubun biraz sert ve kısa olacak. Artık kusuruma bakmazsın. Şu karışık zamanda ve Moskov'un bize temelli göz diktiği bir sırada güzel yurdumuzu Ruslara satmak isteyen o adamdan şair mahir diye bana sakın bir daha söz etme. Ve sen de eğer söz etmesen bile bu pisi seviyorsan ve hala bu hainin yazdıklarını okuyorsan boz. Ne yapalım, bende kader böyleymiş der, bağrıma taş basar otururum. Çok şükür bizim buradaki hastanede Moskov'u da Moskov'u sevip beğenini de seven hiçbir kimse yok. O bakımlardan çok rahat ve memnunum. Bizim gibi az çok okumuş Türk kızlarına Moskov uşağı birini şair de olsa sevip beğenmek yakışmaz. Bu mektubu senin iyiliğin için postayla göndermiyorum. Ankara'ya gelen bir hemşire arkadaşımla elden gönderiyorum. Bu Nebihat arkadaşım benim en iyi arkadaşımdır. Ona güler yüz göstermeni bilhassa rica ediyorum. İnşallah bitirmelerini muvaffakiyet de verir, mezun olursun. Ben 19 Mayıs'ta oraya gelemiyorum çünkü nişanlanıyorum. Darısı senin başına. İnşallah karşına benimki gibi helal süt emmiş biri çıkar da sen de bir yuva sahibi olursun. 6. kaset 1. yüzün sonu.